Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown. 17. ayrım. 31. bölüm. Trish dün küpün parlak ışıklarından çıkıp boşluğun zifiri karanlığına girerken her zamanki gibi yine adrenalin salgıladığını hissetti. Az önce SMSC'nin ön kapısından arayıp Catherine Solomon'un misafiri Dr. Abaddon'un geldiğini ve 5. bölmeye girmek için yanına bir refakatçi gönderilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Trish ise büyük bir merakla kendisi gitmek istemişti. Catherine, ziyarete gelen adam hakkında fazla bir şey anlatmamıştı ve bu durum Trish'in ilgisini çekmişti. Peter Solomon'un bu adama hayli güvendiği anlaşılıyordu. Solomon'lar küpe kimseyi davet etmezlerdi. Bu bir ilk olacaktı. Karanlıkta ilerlerken, umarım buradan geçmeyi bünyesi kaldırır diye düşündü. İstediği son şey, Catherine'in çok önemli misafirinin laboratuvara girmek için ne yapması gerektiğini anladığında paniğe kapılmasıydı. İlk seferi daima en kötüsüdür. Trish'in ilk seferi bundan bir yıl önceydi. Catherine'in iş teklifini kabul etmiş, gizlilik anlaşması imzalamış ve sonra laboratuvarı görmek için Catherine'le birlikte SMSC'ye gelmişti. İki kadın birlikte sokaktan yürüdükten sonra 5. bölme yazan metal bir kapıya gelmişlerdi. Catherine laboratuvarın ıssız bir yerde olduğunu söyleyerek onu hazırlamaya çalışmış olsa da bölmenin kapısı açıldığında Trish gördüklerine hazır olmadığını hissetmişti. Boşluk. Catherine eşikten geçerek karanlığa doğru birkaç adım atmış ve Trish'e takip etmesini işaret etmişti. Güven bana, kaybolmazsın. Kendini stadyum boyutlarında simsiyah bir yerde hayal eden Trish terlemeye başlamıştı. Yolu takip etmen için bir kılavuz sistemimiz var diyen Catherine yeri göstermişti. Çok ilkel bir teknoloji. Trish karanlıkta gözlerini kısarak beton zemine bakmıştı. Görmesi biraz zaman alsa da yere düz çizgi halinde serilmiş bir yolluk olduğunu fark etmişti. Yol gibi uzanan halı karanlıkta gözden kayboluyordu. Arkasını dönüp yürüyen Catherine, ayaklarınla göreceksin demişti. Tam arkamdan gel. Catherine karanlığın içinden kaybolurken Trish korkusunu bastırıp onu takip etmişti. Bu delilik. 5. bölmenin kapısı kalan ışığı da söndürerek arkasından kapandığında halıda sadece birkaç adım atabilmişti. Nabzı hızlanan Trish tüm dikkatini ayaklarının altındaki halı hissine vermişti. Sağ ayağının kenarının sert betonla temas ettiğini hissettiğinde birkaç adım ilerlemişti. İçgüdüleriyle hareket edip sola kayarak her iki ayağıyla yeniden yumuşak halıya basmıştı. Karanlığın ötesinden sesi duyulan Catherine'in sözleri bu cansız boşluğun akustiği tarafından yutuluyordu. İnsan vücudu müthiştir demişti. Duyularından birinden mahrum kalırsan diğer duyular hemen devreye girer. Şu anda ayaklarındaki sinirler kelimenin tam anlamıyla kendilerini yeniden yapılandırıyorlar. Yönünü yeniden bulan Trish ama ne iyi diye düşünmüştü. Fazlasıyla uzun gelen bir süre boyunca yürümüşlerdi. Trish sonunda daha ne kadar var diye sormuştu. Yolu yarıladık. Catherine'in sesi artık daha da uzaktan geliyordu. Trish sükunetini korumak için elinden geleni yaparak hızlanmıştı ama karanlığın enginliği onu yutacak gibiydi. Yüzümü bir milimetre ötesini bile göremiyorum. Catherine, ne zaman duracağını nasıl anlıyorsun? Catherine, birazdan anlarsın demişti. Tüm bunlar bir yıl önceydi ve şimdi, bu akşam, Trish yine boşlukta, bu sefer aksi yöne, lobiye doğru patronunun misafirini almaya gidiyordu. Ayağının altındaki halının dokusundaki ani değişiklik, çıkışın 3 metre ileride olduğunu haber verdi. Tutkulu bir beyzbol hayranı olan Peter Solomon'un deyişiyle bu uyarı parkuruydu. Aniden duran Trish anahtar kartını çıkarıp yuvayı buluncaya kadar karanlıkta duvarı yokladı ve kartı yerleştirdi. Kapı tıslayarak açıldı. Trish SMSC koridorunun sıcak ışıklarında gözlerini kısarak ileriye baktı. Yine başardım. Boş koridorlarda ilerlerken güvenli bir ağda buldukları redakte edilmiş tuhaf dosyayı düşündü. Eski bir kapı mı? Yer altında gizli bir yer mi? Mark Sobianis'in bu gizemli dökümanın nereden geldiğini bulup bulamadığını merak etti. Kontrol odasındaki Catherine, plazma duvarın yumuşak ışığında durmuş, buldukları esrarengiz metne bakıyordu. Şimdi anahtar sözcüklerin hepsini bir arada görüyor ve bu metnin, ağabeyinin Dr. Abaddon'la paylaştığı uçuk efsaneden bahsettiğinden giderek daha fazla emin oluyordu. Bulunduğu yer altındaki gizli, bir yerde Washington DC'deki koordinatları, götüren antik kapıyı buldu. Uyararak piramidin tehlikeli, ortaya çıkaracak kazınmış bileşimi deşifre. Dosyanın geri kalanını görmeliyim diye düşündü. Bir süre daha baktıktan sonra plazma duvarın güç düğmesini kapattı. Yakıt hücresinin sıvı hidrojen rezervlerini boşa harcamamak için bu enerji üretici ekranı daima kapatırdı. Anahtar kelimelerin yavaşça solup duvarın ortasında minik beyaz noktacıklara dönüşmelerini ve en sonunda titreşerek kaybolmalarını izledi. Arkasını dönüp ofisine yürüdü. Dr. Abaddon biraz sonra burada olacaktı ve ona hoş karşılandığını hissettirmek istiyordu. 32. Bölüm. Langdon'la Sato'ya kongre binasının doğudaki temel duvarı boyunca uzanan sonsuz koridorda rehberlik eden Anderson, neredeyse geldik dedi. Lincoln'un zamanında bu geçidin pis bir zemini vardı ve fare kaynıyordu. Langdon zeminin karo kaplanmasına minnet duydu. Farelere hayranlık duyduğu söylenemezdi. Ayak sesleri uzun geçitte ürkütücü ve ahenksiz bir şekilde yankılanan grup yürümeye devam etti. Uzun koridorda bazıları kapalı ama çoğu aralık duran kapılar sıralanmıştı. Bu kattaki odaların çoğunluğu terk edilmiş gibi görünüyordu. Langdon, kapılardaki sayıların giderek küçüldüğünü fark etti. SB4, SB3, SB2, SB1. Numaralandırılmamış bir kapının yanından geçtiler ama sayılar yeniden küçülmeye başladığında Anderson aniden durdu. HB1, HB2. Anderson, üzgünüm dedi, kaçırdım. Bu kadar aşağıya hemen hemen hiç inmiyorum. Grup eski bir metal kapıya doğru birkaç metre geri gitti. Langdon bu kapının koridorun tam ortasında bulunduğunu fark etti. Senato bodrumu ile Temsilciler Meclisi bodrumunu ikiye ayırıyordu. Sonradan anlaşıldı ki kapı aslında numaralandırılmıştı ama o kadar silikti ki okunmuyordu. SBB. Anderson, işte geldik dedi. Anahtarlar birazdan gelir. Sato kaşlarını çatıp saatine baktı. SBB yazısına bakan Langdon Anderson'a burası ortada olduğu halde neden Senato tarafından kabul edilmiş diye sordu. Anderson şaşırmıştı. Ne demek istiyorsunuz? SBB yazıyor. S ile başlıyor. H ile değil. Anderson başını iki yana salladı. SBB'deki S harfi Senato anlamına gelmiyor. O, şef, bir memur uzaktan sesleniyordu. Elinde anahtarla koridorda onlara doğru koşmaktaydı. Üzgünüm efendim, biraz zaman aldı. SBB'nin anahtarını bulamadık. Bu yedek kutusundaki anahtar. Anderson şaşkınlıkla, aslı kayıp mı diye sordu. Yanlarına geldiğinde nefes nefese kalan memur, galiba kayıp diye yanıtladı. Yıllardır buraya kimse inmek istemedi. Anderson anahtarı eline aldı. SBB-13'ün başka anahtarı yok mu? Üzgünüm, SBB'deki odalardan hiçbirinin anahtarını bulamadık. McDonald şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Görevli telsizini çıkarıp konuştu. Bab, şefin yanındayım. SBB-13'ün anahtarı ile ilgili yeni bir bilgi var mı? Görevlinin telsizi cızırladı ve bir ses cevap verdi. Aslında evet, bu biraz tuhaf. Bilgisayara geçtiğimizden bu yana hiç kimsenin oraya girmediğini görüyorum. Ama defterdeki kayıtlarda SBB'deki odaların 20 yıl önce temizlenip boşaltıldığı yazılıyor. Şu anda kullanılmayan alan olarak listeleniyorlar. Durdu. SBB-13 hariç hepsi. Anderson telsizi aldı. Ben şef, SBB-13 hariç hepsi derken ne demek istedin? Şey efendim diye cevap verdi görevli. Burada SBB-13'ün özel olduğunu gösteren el yazısı bir not var. Uzun zaman öncesine ait ama mimar tarafından paraflanmış. Langdon, mimar kelimesinin kongre binasını inşa eden kişiye değil, onu yöneten kişiye atfedildiğini biliyordu. Kongre binasının mimarı olarak atanan kişi, tıpkı bir binanın müdürü gibi onun bakımından, restorasyonundan, güvenliğinden, personel alımından ve ofislerin belirlenmesinden sorumluydu. Telsizdeki ses, tuhaf olan şu ki dedi, mimarın notu bu özel yerin Peter Solomon'a tahsis edildiğini söylüyor. Langdon, Sato ve Anderson birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Ses, efendim sanırım Bay Solomon, SBB'nin asıl anahtarıyla birlikte SBB-13'ün anahtarını da elinde bulunduruyor diye devam etti. Langdon kulaklarına inanamıyordu. Peter'ın kongre binası bodrumunda özel bir odası mı var? Peter Solomon'ın sırlarla dolu olduğunu biliyordu ama bu kadarı Langdon için bile şaşkınlık vericiydi. Bundan pek hoşlanmadığı anlaşılan Anderson, tamam dedi. Özellikle SBB-13'e girmeyi umut ediyoruz. Bu yüzden yedek anahtarı aramaya devam edin. Arayacağız efendim. Bununla birlikte istemiş olduğunuz dijital resim üzerinde de çalışıyoruz. Konuşma düğmesine basıp sesini kesen Anderson, teşekkürler dedi. Bu kadar. Elinize geçer geçmez o dosyayı Başkan Sato'nun BlackBerry'sine gönderin. Anlaşıldı efendim. Telsizin sesi kesildi. Anderson telsizi karşılarında duran memura verdi. Görevli bir planın fotokopisini çıkarıp şefe uzattı. Efendim, SBB gri gösterilen yer. SBB-13'ü X ile işaretledik. Bu şekilde bulmak kolay olacak. Oldukça küçük bir yer. Anderson memura teşekkür ettikten sonra genç adam uzaklaşırken dikkatini elindeki plana verdi. Olayları izlemekte olan Langdon, kongre binasının altındaki tuhaf labirenti meydana getiren odacıkların sayısına şaşırmıştı. Bir süre planı inceleyen Anderson, başını sallayıp kağıdı cebine soktu. SBB yazan kapıya dönüp anahtarı yukarı kaldırdı ama açmaktan rahatsızlık duyduğu anlaşılıyordu. Langdon da benzer kuşkular içindeydi. Bu kapının ardında ne olduğunu bilmiyordu ama Solomon orada her ne saklıyorsa gizli kalmasını istediğinden emindi. Hem de çok gizli. Sato boğazını temizleyince Anderson ne demek istediğini anladı. Şef derin bir nefes alıp anahtarı deliğe soktu ve çevirmeye çalıştı. Anahtar kıpırdamadı. Langdon bir an için yanlış anahtar olduğu ümidine kapıldı ama ikinci denemede anahtar döndü ve kilit açıldı. Anderson kapıyı iterek araladı. Ağır kapı dışarı doğru gıcırdayarak açılırken koridora rutubetli bir hava doldu. Eliyle ışık düğmesini ararken Langdon'a bakan Anderson, "Profesör" dedi, sorunuzun cevabına gelince SBB'deki S harfi Senato demek değil, alt demek. Yazarın notu, İngilizce'de sub olarak kullanılır. Alt mı diye soran Langdon'ın aklı karışmıştı. Başını sallayan Anderson kapının iç tarafındaki ışık düğmesini bulmuştu. Tek bir lamba zifiri karanlığa doğru inen dimdik merdivenleri aydınlattı. SBB kongre binasının alt bodrumu demektir. 33. Bölüm. Sistem güvenliği uzmanı Mark Zoubianis dizüstü bilgisayarının ekranında yazan bilgilere kaşlarını çatarak bakıyor ve oturduğu mindere gittikçe daha fazla gömülüyordu. Bu ne biçim bir adres böyle? Bildiği en iyi korsan programları bu metni kırmakta ve Trish'in verdiği gizemli IP adresini bulmakta yetersiz kalmıştı. Aradan 10 dakika geçtiği halde Zoubianis'in programı hala karşı bilgisayarın güvenlik kalkanını yumruklayıp geri dönüyordu. İçeri sızabileceğine dair umutları tükenmek üzereydi. Bana neden fazla para verdiklerine şaşmamalı. Telefonu çaldığında yeni bir programla farklı bir yöntem uygulamak üzereydi. Tanrı aşkına seni arayacağımı söylemiştim. Futbol maçının sesini kısıp cevap verdi. Evet, bir adam Mark Zoubianis'le mi görüşüyorum diye sordu. Adresiniz 357 Kingston's Drive, Washington mı? Zoubianis arkadan gelen diğer boğuk sesleri duyabiliyordu. Şampiyonluk maçı sırasında pazarlama mı yapıyorlar? Bunlar deli mi? Durun tahmin edeyim, Anguilla'da bir hafta tatil kazandım. Hayır diyen kişinin sesi gayet ciddiydi. Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın sistem güvenliğinden arıyorum. Sınıflandırılmış veri tabanlarımızdan birini neden kırmaya çalıştığınızı öğrenmek istiyoruz. Kongre binası alt bodrumunun 3 kat üstündeki geniş ziyaretçi merkezinde güvenlik görevlisi Nunes her akşam bu saatlerde yaptığı gibi ana giriş kapılarını kilitledi. Mermer zemine doğru adım atarken asker kaputu giyen dövmeli adamı düşündü. Onu ben içeri aldım. Yarın bir işi olacağından şüpheliydi. Yürüyen merdivene vardığı sırada dış kapıdan gelen yumruklama sesini duyunca arkasını döndü. Gözlerini kısarak ana girişe baktığında dışarıda yaşlı bir Afro-Amerikalının avuç içiyle cama vurup bir takım işaretlerle içeri girmek istediğini söylemeye çalıştığını gördü. Nunez başını iki yana sallayıp saatini gösterdi. Adam kapıyı yeniden yumruklayıp ışığın altına geçti. Kusursuz bir mavi takım elbisesi ve kısa gri saçları vardı. Nunez'in nabzı hızlandı. Aman tanrım! Nunez bu mesafeden bile adamı tanımıştı. Hemen girişe dönüp kapının kilidini açtı. Üzgünüm efendim, lütfen içeri girin. Warren Bellamy, kongre binasının mimarı, eşikten adımını atıp başını nazikçe eğerek Nunez'e teşekkür etti. Bellamy, çevresinde olup bitenlere hakim olduğunu anlatan, keskin gözlere sahip, dik duruşlu ve ince yapılı bir adamdı. Son 25 yıldır ABD kongre binasının yöneticisiydi. Nunez, size yardımcı olabilir miyim efendim diye sordu. Teşekkürler, evet. Bellamy bu sözleri güçlü bir kararlılıkla telaffuz etmişti. Kuzeydoğulu bir Ivy League mezunu olan Bellamy'nin diksiyonu öylesine kusursuzdu ki kulağa İngiliz gibi geliyordu. Bu akşam burada bir olay olduğunu haber aldım. Hayli endişeli görünüyordu. Evet efendim, olanlar, Şef Anderson nerede? CIA güvenlik ofisinden Başkan Sato ile birlikte aşağıda. Bellamy'nin gözleri kaygıyla büyüdü. CIA burada mı? Evet efendim, Başkan Sato olaydan hemen sonra geldi. Bellamy, neden diye sordu. Nunez omuzlarını silkti. Sanki sorabilirmişim de. Bellamy doğruca yürüyen merdivenlere yöneldi. Neredeler? Aşağı kata indiler. Nunez onu takip etti. Bellamy arkasını dönüp evhamla baktı. Aşağıya mı? Neden? Tam olarak bilmiyorum. Telsizimden duydum. Bellamy şimdi daha hızlı hareket ediyordu. Beni hemen onların yanına götür. Peki efendim. İki adam geniş lobide yürürken Nunez Bellamy'nin parmağındaki büyük altın yüzüğü fark etti. Nunez telsizini çıkardı. Şefe aşağı indiğinizi haber vereyim. Hayır, Bellamy'nin gözleri tehlikeli bir şekilde parıldadı. Haber vermemen daha iyi olur. Nunez bu akşam bazı hatalar yapmıştı ama Şef Anderson'a mimarın binada olduğunu haber vermemek onun sonu demekti. Huzursuzca, efendim dedi, sanırım Şef Anderson, Bellamy, Bay Anderson'ın işvereni olduğumun farkında mısın diye çıkıştı. Nunez başını salladı. O halde sanırım o da benim emirlerime uymanı tercih eder. 34. Bölüm. Trish dün SMSC lobisinden içeri girince şaşkınlık içinde kaldı. Burada beklemekte olan konuk binaya daha önce gelen kılıksız kitap kurdu doktorlara, antropoloji, okyanus bilimi, jeoloji ve diğer bilim alanlarındaki doktorlara hiç benzemiyordu. Tam aksine Dr. Abaddon'ın özellikle dikilmiş takım elbisesinin içinde adeta aristokrat bir havası vardı. Uzun boyu, geniş göğsü, yanık teni ve kusursuzca taranmış sarı saçları Trish'e onun laboratuvarlardan daha çok lükse düşkün olduğu izlenimini vermişti. Elini uzatan Trish, sanırım siz Dr. Abaddon'sınız dedi. Adam tereddüt ederek baktı ama yine de Trish'in tombul elini geniş avuç içiyle sıktı. Affedersiniz, peki ya siz? Trish dün diye cevap verdi. Catherine'in asistanıyım. Size laboratuvara kadar eşlik etmemi istedi. Aa, anlıyorum. Adam şimdi gülümsüyordu. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Trish. Şaşırmış göründüysem beni affedin. Catherine'in bu akşam yalnız olacağını sanıyordum. Koridoru işaret etti. Ama kendimi size teslim ediyorum. Yolu siz gösterin. Adam çabucak toparlamasına rağmen Trish, onun gözlerindeki hayal kırıklığını görmüştü. Şimdi Catherine'in bu adam hakkında neden fazla bir şey anlatmadığını anlamaya çalışıyordu. Aralarında romantik bir şeyler başlamış olabilir mi? Catherine özel hayatından asla bahsetmezdi ama konuğu çekici ve iyi eğitim almış biriydi. Catherine'den genç olmasına rağmen onunla aynı zenginlikler ve ayrıcalıklar dünyasından geliyordu. Dr. Abaddon bu akşamki ziyaretiyle ilgili her ne hayal ettiyse Trish'in bu planın bir parçası olmadığı açıktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 163. Devamı 18. ayrımda.